Kassandra Damgası, 4. kasetin A yüzü, sayfa 88. Şunu kaba taslak olarak tasavvur edin. Sizce insanların hayatlarını, kaderlerini kıran, paramparça eden, haklarını birbirlerinden nefret ettiren, insanoğlunu açgözlü bir yaratığa dönüştüren, tüm bu bitmez tükenmez savaşlar, devrimler, isyanlar, cinayetler, iktidarların acımasızlığı, ideoloji ve doktrinlerin despotizmi değil mi? Sizce Filofey'in de fikrinden yola çıkarsak, her yıl sayıları daha da çoğalan Kassandra embriyonlarının sessiz protestolarına sebep bütün bunlar değil mi? Onların hayattan imtina etmesi kıyamet gününü hissettiklerinden dolayı değil mi? Demek ki hayatın akışı içinde çok az kişinin inandığı kıyamet efsanesi bir gerçek oluyor. Bütün bunları gece başladığım makalemde yazıyorum. Filofey'in buluşu hakkında Oliver Ordock'ın kendi görüşleri olabilir. Fakat her halükarda ve o tüm ekibi, yani siz hepiniz, ne kadar karmaşık bir durumla karşı karşıya olduğunuzu bilmelisiniz. Dün akşam Ordock'a da takriben bunları söyledim. Bugün de sizi uzun bir telefon konuşmasına ittiğimi itiraf ediyorum. Ama istediklerimi öğrendiğim için yürekten seviniyorum. Filofey'in teorisinde düşünülecek hala çok şey olduğu konusunda ise tamamıyla size katılıyorum. Hangi açıdan bakarsak bakalım, bize düşünmek için sıra dışı bir bilmece sundu. İşte şahsiyet dediğinde öyle olur. O kainatın anahtarını çevirdi. Özür dilerim. Eğer bütün geçmiş asırlar için sizin de kaydettiğiniz gibi açgözlü yaratıkların, yani bizlerin ve bizlere kadar ki tüm insanların yaptıkları için biz cezalandırılacaksak, o zaman yine de kendi kendimiz dışında istinaf edecek başka makam yoktur. Kötülüğün bunu yapan kişilerle birlikte hiçbir iz ve tesir bırakmadan yok olmadığı ve müsait zaman buluncaya kadar genetiğin depolarında biriktiği anlaşılmış bulunmaktadır. Demek ki er veya geç birileri bunu hayata ile ödüyor. Evet Anthony, öyle anlaşılıyor. Mesele şu ki biz iyilik ve kötülüğün oranını düşünmeden her ikisini de aynı kefeye koyuyor, kötülüğün üstün bir güç olduğunu, içimizdeki temel görevi devamlı mahvettiğini, öldürdüğünü, bizim alem şumul kaynaklarımızı yok ettiğini, insanı şimdikinden daha farklı yapacak diğer yaşam şekillerini bulmak için şuura imkan tanımadığını düşünmüyoruz. Mr. Burke, sizce insanlar fiziki olarak şimdi bizim olduğumuz gibi kalıp da daha farklı bir şuura sahip olabilirler mi? Yani daha değişik görgü davranış kurallarına sahip bir varlık olabilirler mi? Pekala, mümkün. Çünkü biz tüm kainatta tek akıllı varlıklar olarak kendimizi görmüşüz. Hiçbir başka canlıyla rekabet etmemişiz. Biz de başka bir manevi tekamül temelinden farklı bir gelişme olabilir miydi? Bunu düşünebilir ve tartışabiliriz. Fakat bilim ve teknikte kazandığımız tüm başarılara rağmen biz insanlar ne yazık ki hep kendine benzer varlıkları yiyen hayvanlar olarak kalmışız. Çok yazık, kahretsin çok yazık. Demek ki şu uzay rahibi bizi genetik delillerle suçüstü yakaladı. Ama ne kadar aptalca olursa olsun, şimdi olduğumuzdan daha farklı olabileceğimiz halde olamamamız çok gücüme gidiyor. Mr. Burke, sizce bu fikirde bizim mazoşist heyecanlara götüren alışılmış idealist motifler hissedilmiyor mu? Tabii ki hissediliyor. Çünkü mazoşizm çölde ormanın bulunmadığından şikayet etmeye benzer. Böyle bir ormanın bulunmadığı ve de bulunmayacağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Tek bir şey. Kendimize yeni bir anlam ormanı yetiştirmeliyiz. Bu da ne demek? Ne demek mi? Çok sıkı gazetecisin. Filofey'in buluşu ışığında bu ancak şu demek olur. Kassandra embriyonlarının sesine kulak asmalı, her bir Kassandra işaretini bir tehlike uyarısı olarak dikkate almalıyız. Yalnız bu şekilde içimizde yetişen kıyamet korkusunu durdurabiliriz. Her bir fert ve tüm insanlık genetik bir katastrofun geldiğini anlamalıdır. Tribune gazetesi için hazırladığım makalede bunları yazıyorum. Affedersin Anthony, telefonda her şeyi söylemek mümkün değil. Kısacası insanlığın gelecek nesiller karşısında sorumluluğu bundan böyle yeni bir karakter alıyor. Bu belki de tekamülün yeni halkasıdır. Dün aynı şeyleri Ordak'a da söyledim. O da çok heyecanlandı. Evet Mr. Burke, bu defa bizim Ordak kötü yakalandı. Çünkü böyle durumlar onun politik repertuarı içinde değildi. Ordak gibilerini ben turnuva politikacıları diye adlandırıyorum. Gözle görülür bir rakip karşısında Ordak cesaretle davranır, saldırır ve tüm bunlar herkesin gözü önünde alenen cereyan eder. Hatta kendi aramızda o zaruri düşman tabirini kullanıyor. İşte böyle bir anda o güçlüdür. Şimdiki durumda ise bir nevi mücerretlik mevcut. Hiç de öyle değil. Anthony bir mücerretlik anında gerçeğe dönüşebilir, hem de çok acı bir gerçeğe. Çünkü söz konusu olan insan hayatıdır. Tabii, ben sadece Ordak'ın psikolojik bir özelliğini vurgulamak istedim. Bu aynı zamanda onun politik yaşam şeklidir. Ama önemli değil. Ben konuşmamı bitiriyorum Mr. Burke, özür dilerim. Ama sizinle sohbete doyum olmuyor. Bana telefon açmayı yasaklayın. Aksi halde hayatınızı karartırım. Yapma Anthony. Gerektiğinde konuşmamız hiç de fena olmaz. Hoşça kalın Mr. Burke. Eğer seyretmek isterseniz Alfa Baseball'daki miting saat 6'dan 8'e kadar. Sheraton Oteli'ndeki basın toplantısı ise 9'dan 10'a kadar. Televizyonda yayınlanacak. Teşekkür ederim. Unutmam. O sonbahar günü gümüş gibi temiz havası sessizce düşen rengarenk yaprakları, şehir dışındaki evlerin üzerinde veda uçuşu yapan kuş sürüleri ile ebedi bir resme konu olacak kadar güzeldi. Çok yakında oynayan çocukların sesleri duyuluyordu. O güneşli gün bütün canlılara bir sükunet, bir rahatlık, kısacası hayat sevinci bahşediyordu. Hayatın akışını engelleyecek bir durum yoktu. Tanrı'nın bu muhteşem günü belki de böylece bitecekti. Ama gözle görünmeyen yetişme aşamasında olan, daha sonra kendini belli etmek için şimdilik enerji biriktiren bir olay yaklaşmaktaydı. Bunun için insanlar bir araya gelmeliydi, hem de çok sayıda. Büyük sıkı bir kalabalık oluşmalı, sıcak nefesleri dışarı vuran bir kitle olmalıydı. Robert Burke saate bakıyor ve Ordak'ın seçmenlerle görüşmesini sanki kendisi Robert Burke yapacakmış, devlet başkanı görevine aday olacakmış, gazetecilerin tabiriyle anı yakalayacak ve seçmenlerin güvenini ve desteğini kazanacakmış gibi sabırsızlıkla bekliyordu. Niçin böyle heyecanlandığını Burke kendisi de bir türlü anlamıyordu. Seçim kampanyası süresince sıradan bir görüşme dışında ortada özel bir olay da yoktu. Bunun hakkında düşünmeye bile değmezdi. Onunla hiçbir ilgisi olmayan, sıradan bir olaya bu kadar önem vermeye değer miydi? Tuhaf adam ne olacak? Taraftar çıkmış başımıza. Kendi kendiyle ne kadar alay etse de yine kalbi ağrıyor, kendine yer bulamıyordu. Hep evden çıkmak, taş bahçede her zaman olduğu gibi dolaşarak kumun üzerine sözüm ona büyü işaretleri çizmek ve açık pencereden gelen müzik seslerini dinlemek istiyordu. Şimdi de müzik dinliyordu. Beethoven senfonilerinde, onların evrensel gücünde sükunet arıyor ve müziğin eskisi gibi onu oyalayacağını, kendi dünyasına başka düşüncelere, sınırsız fikir ve fantazilere götüreceğini ümit ediyordu. Onun düşüncelerine göre müzik güneşin sayısız enerjilerinden birinin transformasyonudur. Ve kainatın derinliklerinden akıp geliyor. Besteci ise bir radar gibi onları uzaydan yakalıyor, şekillendiriyor, ahenkleştiriyor ve seslendiriyor. Yani müzik kainatın ne zaman seslendirilmiş şeklidir. Doğal olarak o bu buluşlarını kimseye açmıyordu. Yoksa insanlar onunla alay ederlerdi. Hatta Jesse bile bilmiyordu. Onun zaman zaman söylemeyi çok istediği fakat hiç açıklamadığı bir teorisi de vardı. Bazen müziğin dramatik kısa hayatlarının bedeli olarak insanlara bahşedildiğini düşünüyordu. İnsan müzik dinlediği zaman bu müziğe dalıyor, şahıs ötesi zaman dilimine giriyor, ebediyetin akışına katılıyor ve hayatı ebediyetle temas ederek 10 yıl, 100 yıl, belki de daha fazla uzuyor. Fakat bu uzama normal, çizgisel boyutta değil. Ne olduğu henüz bilinmeyen bir boyuttadır. Bu boyutun ne olduğu da belli. Hiçbir zaman bilinmeyecek. Ama bugün Burke müziği bu şekilde kavramak için doğadan ve deniz yolculuğuna çıkmadan önce olduğu gibi özel bir haleti ruhiye gerektiğini anladı. Bugün bu durumda değildi. Müzik bile etkilemiyordu onu. Jesse de provadan dönmemişti. Mesai sonuydu ve yollar şu an kalabalıktı. Burke de evde bir çıkmaza girmişti. Yapmak zorunda olduğu işe başlayamıyor, onu bitiremiyordu. Tribune gazetesi vaat edilen makaleyi acele istiyordu. O ise gazetedeki sansasyonların bekletilemeyeceğini bildiği halde kendini bilgisayarın arkasına geçmeye zorlamıyordu. Hep bu işi erteliyor, yine gece çalışacağına, gazeteyi zor durumda bırakmayacağına kendini inandırmaya çalışıyordu. Telaşlanıyor, çırpınıyor ve aynı zamanda da çok güzel bir makale olacağından emin, tadını çıkarıyordu. O bunu tüm bedeninde hissediyordu. Yazı yağmurdan sonra çıkan filizler gibi beyninde yetişiyor ve nasıl derler kendiliğinden kağıda dökülmek istiyordu. Fakat o kendisiyle hiçbir ilgisi olmayan, beklemesi gerekmeyen bir şeyi heyecanla bekleyerek işini yapmıyordu. Bu büyük seçim mitingi şehrin en kalabalık semtindeki meşhur spor salonunda olacaktı ve burayı her kesimden insanlar dolduracaktı. Fakat her nedense ona sanki evinin yanında terasta, kendi taş bahçesinde de olacakmış gibi geliyordu. Sanki kalabalık ağır kütlesiyle onu evini çevreliyor, nefesini kesiyor. Bu düşüncelerden dolayı Burke kendini paranoyak bile dedi. Bunları nasıl hayal edebilirdi ki? O evle dışarı arasında volta atıyor, sık sık saate bakıyor, kulağının ucuyla müzik dinliyor, çok ısrarla çalmasına rağmen telefonu açmıyordu. Salondaki büyük televizyona da yaklaşmıyor, erkenden açmak istemiyordu. Zaten o saatte pek çok kanalda hep aynı telesafsatanın yayınlandığını biliyordu. Jesse ise hala gelmemişti. Şaşkınlık içindeydi. Bir türlü fikrini toparlayamıyordu. Ama yine de ciddi fikirler aklına geliyordu. Örneğin üniversitedeki konuşmalarda, Tribune gazetesi muhabirleriyle görüşmelerde de her nedense uzay rahibi Filofey'in mektubunun bizzat Roma papasına yazıldığı es geçiliyordu. Çünkü aslında papa çok zor bir durumla karşı karşıya kalıyordu. Basın kanalıyla yalancı bir rahibin bu sıra dışı ve hatta nahoş diyebileceğimiz sorusuna cevap vermeli miydi? Ve eğer verecekse bu nasıl bir cevap olacaktı? Robert Burke, Cassandra embriyonları probleminin geniş bir tartışma konusu olması halinde, dünyadaki çeşitli dinler içinde ne kadar akıl alması heyecanların baş gösterebileceğini tasavvur etti. Filofey teorisinin tehlikeli yönlerinden birisi de buydu. Çünkü insan ruhunun Tanrı ile erişilmez vahdedine yönelik ebedi heyecanları ve azapları kendi bünyelerinde birleştiren dinler, aynı zamanda yalnız kendileri için vardırlar. Yani Tanrı Tanrı'dır ve hatta Tanrı herkes için tektir. Fakat kendimin olan kendimindir, yabancı olan ise yabancınındır. Kendiminki ile yabancı aynı şey olamaz. Çeşitli dini öğretilerin gerçeğin sadece kendi tekerlerinde olduğu yönündeki taraflı, kibirli ve bencil tutumları buradan kaynaklanıyor. Ve tüm bunlarda Dünya Ruhban Teşkilatı'nın karşı karşıya gelmesine, sonuç olarak ise inanan kitlelerin birbirinden nefret etmesine, yabancılaşmasına sebep oluyor. Robert Burke'ün fikrince işte bu sebepten sermaye, her bir dinin içerisinde Filofey'in buluşunu kendi çıkarları için kullanacak güçler bulunacak ve bunlar ya uzay rahibini aforoz ederek politik sermaye toplayacak ya da Cassandra damgası hakkındaki buluşu kendi doktrinlerini uydurarak kültlerin sınırlarını genişletecek ve inananlar üzerindeki tesirlerini kuvvetlendirecekler. O yine önceleri çok ender, sonra ise ısrarla aklına gelen çeşitli ülkelerde düzenlenen uluslararası bilimsel kongrelerde üzüntüyle düşündüğü fakat hiçbir zaman açıklayamadığı şeyleri düşünmeye başladı. Eğer yeryüzündeki her bir insan dünyadaki tüm dinlere eşit olarak inanma hürriyetine sahip olabilseydi, her bir insan eğer Tanrı'ya inanıyorsa hiçbir kısıtlama getirilmeden aynı derecede ve aynı statü ile tüm dinlere ait olsaydı, tüm diğer dinleri reddeden özel bir tarikatın veya ayrı bir grubun değil de Dünya Dinleri Asamblesi'nin üyesi olsaydı ve herkes tarafından kayıtsız şartsız kabul edilseydi, aynı zamanda hem Hristiyan, hem Müslüman, hem Musevi, hem Budist olsaydı, tüm dinlere saygılı olarak onların tarikatçı ve bölücü fikirlerini değil de insani genel dini fikirlerini kabul etseydi, o zaman acaba her bir ferdin hayatı hangi yönde değişirdi? Belki de o zaman insanlar arasındaki dini seciyeli gizli ve açık engeller kalkar ve bu durum özellikle çeşitli dinlere ait insanların yaşadığı büyük şehirler ve kalabalık nüfuslu ülkeler için çok önemli olurdu. Belki de bu durum insan hayatını çok rahatlatır, dengelerdi. Acaba tüm dünya dinlerinin birbirini iterek değil, el birliği ile insana doğru gideceği tarihi bir dönem gelmiş midir? O zaman 20. yüzyıl sonunun insanı diğer nesillerden farklı olarak şunları söyleyecek. Tüm dinler benimdir. Ben tüm dinlere tapıyorum ve tüm mabetlere, tapınaklara girebiliyorum. Ve hepsinde arzu edilen bir ziyaretçiyim. Ben Hristiyan olarak doğdum, haç suyuna çekildim ama Kur'an ayetleriyle defnedileceğim. Bugün Ortodokslar içinde bir Ortodoksum. Tüm Müslümanlar arasında bir Müslümandım. Japonya'da Buda'ya taptım, İsveç'te Luther tezlerini okudum. Tanrı'ya inancım da kimseye yabancı değilim ve çeşitli dillerde yaratıcımıza dualar eden hiç kimse de bana yabancı değildir. Bu dualar hepimizi aynı derecede dinleyen, kötülüklerimizden aynı ölçüde azap çeken, zeka ve iyiliklerimiz orantısında kainat kapılarını hepimizi aynı derecede açan Yaradan'a yönelmiştir. Dini asamble mevcut dinlerin hiçbirisinde Tanrı fikrini zayıflatmaz. Tam tersi bunlara evrensellik, açıklık, dinamiklik kazandırır ve en önemlisi başlangıçta dinlerin temelini oluşturan insan sevgisini güzel teorilerle değil, pratikte ortaya çıkarır. Burke, bunun garip, belki de tuhaf bir fikir olduğunu anlıyor ve hayata geçeceğine inanmıyordu. Bu konuda sadece düşünebileceğini, bunun gibi globalci fikirlerin inananları kalbinden vuracağı, yaşam kurallarını paramparça edeceği ve hatta şok yaratacağı için çok dikkatli olmak gerektiğini biliyordu. Asıl bu düşünceler futurolog Burke'u içinde gizli gizli oluşan fikirleri açıklamaktan alıkoyuyordu. Hatta dini kozmopolitizmin aranılan bir gerçek insanlar ve dinlerin manevi birliği yolunda yeni zaruri model olarak güncelleştiği dönemlerde bile bunu açıklamaktan kendini zor tutuyordu. Bu yol Tanrı arayışlarında rakip dinlerin birbirinin önüne geçmek için ayrı ayrı olmakta gösterdikleri çaba değil, bir işbirliği yoluydu. Ferdi çok dinlilik fikrinin dini hiyerarşilerde nasıl bir hiddet ve gürültü doğurabileceğini, zavallı kafasına ne gibi taşların fırlatılacağını, hangi günahlarla, dini tahkirlerle, dünya dalaletiyle suçlanacağını iyi anlıyordu. Eğer bencillik ve çıkarcılık insan tabiatının ilk ve hatta biyolojik bir özelliği ise, o zaman bu olayların olacağından şüphe etmemelidir. Bu durumda kendi ulu peygamberleri için izzeti nefisleri rencide olan Müslüman hiyerarşisi tarafından diğer dinlerin umursamazlığının yanı sıra hakkında ölüm fetvası verilen Salman Rushdie'nin akıbetini bile gıpta edersin. Çünkü bir şekilde Salman Rushdie şimdiye kadar saklanacak yer bulmuştur. İnsanların çok dinliliğini savunan birisi ise gerektiğinde büyük bir ihtimalle bu imkanı bulamayacak, öfkelenmiş dinler tarafından her yerde aforoz edilen ve her yerden kovulan bu dalaletçi ise hiçbir yerde ve hiçbir zaman zavallı başını sokacak bir delik bulamayacak. Bu durumda sana ancak uzaya, Filofey'in yanına gitmek düşer diye Robert Burke kendi kendiyle alay etti ve aniden aklına geldi. Gerçekten de belki kader Filofey'i o erişilmez yükseklikten dünyadaki insanlara gerçeği söylemesi için uzaya göndermiştir. Aniden bastıran bu düşüncelere dalmış olan Burke, az kalsın seçim mitingini kaçıracaktı. Televizyondan arı kovanındaki uğultuya benzer sesler geliyordu. Çeşitli ırklardan, çeşitli tiplerden insan yüzleri Burke'ün gözü önünden geçiyordu. Sahne düzeni adayın ekibinin çok iyi çalıştığını işaret ediyordu. Spor salonundan tavanına gülümseyen Ordok'un portresi çizilmiş büyük bir balon asılıydı. Her tarafta çeşitli pankartlar vardı. O toplumun alt kesimlerini iyi biliyor. Ordok Müstakbel Devlet Başkanı Ordok yeni ekolojik program ileri sürüyor. İşsizler Ordok'a inanıyor, feministler öncelik istiyor. Oylarımız Ordok'a. Kameramanlar da ustalıkla çalışıyor ve pankartları yakın planda gösteriyorlardı. Her şey buna benzer. Toplantılarda olduğu gibi gelişiyordu. Büyük gürültü, hafif müzik yorumcuların canlı sesi, düzeni sağlayan soğukkanlı polisler, Oliver Ordok da olayın kahramanlığına yakışır bir haldeydi. O kendinden emin bir tavırla hareket ediyor ve orta boyuna rağmen damarlı boyunu üzerindeki kafasını gösterişli biçimde dik tutuyordu. Gülümseme onun solgun yıpranmış dudaklarına canlılık kazandırıyor, gözleri ise aynı gülümsemenin arkasındaki kuşku ve tepki yeteneğini maharetle saklıyordu. Bazı yönleriyle o boyunun küçüklüğünü canlılık, hareketlilik, beklenmedik ses tonu ile dengeleyebilen tecrübeli sunucuyu hatırlatıyordu. Ordok, her iki tarafında yürüyen yardımcı ve danışmanlarıyla salondakilerin dostça alkışları arasında kürsüye doğru yöneldi. Devlet Başkanı adayının gelmesiyle kalabalık foto muhabirlerinin makinalarını, deklanşörünü şakırdadı. Flaşlar patladı. Televizyonda çok kısa bir süreyi kapsayan bu sahne tüm mitinglerde görmeye alıştığımız havayı yansıtıyor ve bir defa daha Amerikan demokrasisinin işleyişinin ve seçim kampanyası düzenleyenlerin becerikliliğinin altını çiziyordu. Sebepsiz yere gün boyunca heyecanlanan, gergin bekleyişten sıkılan Burke, gördüğü olağan manzaradan biraz rahatladı. Ve hatta aşırı telaşlandığı için kendini kınadı. Gerçekten de tüm bu insan kitlesinin dikkati, konuşması hoparlörlerle kuvvetlendirilerek bu büyük salonun çatısı altında dalga dalga yayılan Oliver Ordok'un üzerinde birikmişti. Ve normalin dışına çıkan hiçbir şey yoktu. Ordok çok güzel konuşuyor, güncel meselelere değiniyor ve özellikle hedefe isabet ettiğinde, çok önemli meselelere temas ettiğinde konuşmasını kesen alkışlardan mutlu oluyordu. Devlet Başkanı adayı kalabalığı tatmin etmek, kendi tarafına çekmek ve politik güvenini kazanmak için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Bunun içinde o süresi biten Cumhurbaşkanı'nı, Kongre'yi, senatörleri, basın yayın kuruluşlarını, bir takım şirket ve firmaları, finans çevrelerini ayrı ayrı bir arada şunu yapmadıkları, şunu vermedikleri, gelirlerini sakladıkları, insanları bazı nimetlerden yoksun bıraktıkları vesaire için eleştiriyor, tüm bunları düzelteceğine, her şeyi birkaç kat fazlasıyla iade edeceğine söz veriyordu. Konuşmasının bu kısmını Ordok iyi beceriyordu. Ve salon heyecanlanıyor, konuşmacı ise gerek kendi gözünde, gerekse seyircilerin gözünde yükseliyordu. Bu bir başarıydı. Robert Burke, Ordok'u dikkatle dinliyor ve dünkü konuştuklarını, onun ne derecede hatırladığını tahmin etmeye çalışıyordu. Ama şimdilik Ordok uzay rahibinin mektubuna değinmemişti. Belki de bu daha iyiydi. Bunun gibi büyük bir politik toplantıda bu meselelerden konuşmak olmazdı. Ama belki de Ordok dinleyenlerin dikkatini hayatın güncel problemlerine çekip onları oyalayarak konuşma süresini bitirmek istiyordu. Buna rağmen kalabalığı kandırmak, Filofey olayını unutturmak Ordok'a nasip olmadı. Salondaki mikrofonlardan yöneltilen ilk soru bu konu hakkındaydı. İnce bir kadın sesi. Mr. Ordok, benim adım Anna Smith. Bir öğretmenim. Rahip Filofey'in Tribune gazetesinde yayınlanan mektubu hakkında ne düşündüğünüzü söyler misiniz? Dedi. Kadın vücudunu doğrultarak heyecanlandı. Bir şekilde girişteki mikrofonun önünde duruyordu. İnsanlar şiddetli bir dalganın çarptığı geminin güvertesindeymiş gibi çalkalandılar. Salon uğuldadı ve sakinleşerek cevap bekledi. Bu dönüm noktası denilen bir andı. Belli, bir aradan sonra hissedilir derecede büzülen ve yüzü değişen Ordok cevap verdi. Evet Sayın Anna Smith, bu yazıyı okudum ve hakkında çok düşündüm. Saklamayacağım, bizim seçim kampanyasıyla hiçbir ilgisi olmasa bile bu sorunun çıkacağını tahmin etmiştim. Ayrıca sayın seçmenler, sizi ilgilendiren her şey beni de ilgilendiriyor. Hem de bence bunu mesele hepimizi ilgilendiriyor. Bu konuda şunları söylemek istiyorum. Politikadan uzak olan bu meseleler hakkındaki fazla düşünmemiştim. Ama fikrimce uzay rahibi Filofey'in, daha doğrusu günümüzün büyük bilim adamının bu buluşu insanlığın bir imtihan karşısında olduğunu haber veriyor. Maalesef şimdiye kadar kendimizi biraz abartılı değerlendirmişiz. Hepiniz gazeteyi okumuşsunuz ve ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Filofey'in işareti yaklaşan bir tehlike uyarısı olarak algılamalıyız. Bu sonuç çıkıyor. Bu arada kameraların objektifleri salonu tarıyor ve gözlerindeki gergin bekleyişle dona kalmış insan yüzlerini büyük planda çekiyordu. Robert Burke de televizyonun önünde dona kalmıştı ve şu an salonda bulunmadığına üzülüyordu. Acaba Ordok insanları ikna edebilecek miydi? Ama biz ne yapabiliriz diye ortaya çıkan sessizlikte öğretmen bayan sordu. Sorusu samimi ve umutsuzcaydı. Oliver Ordok bunu da cevapladı. Fikrimce herkes kendisi karar vermelidir. Salon yine uğuldadı. Ama eğer daha geniş açıdan bakarsak diye Ordok salondaki gürültüyü susturmak için sesli düşünmeye devam etti. Tehlikenin önünü kesmek için gerekli sosyal biyolojik programlar hazırlanmalı, Cassandra embriyonlarında hayattan imtina duygularını uyandıran sebepleri ortadan kaldırmak için önlemler alınmalıdır. Bu arada salondan bir kadın sesi daha duyuldu. Melez tipli, parlak metal küpeli, yakası açık sarı bluzlu bir kadın. Azimle sıraların arasındaki mikrofona yaklaştı ve etrafına bakınarak konuştu. Ben konuşmak istiyorum. Ben susamam. Biz susamayız. Zaten bizim mahallede hayat çekilmez. Ama hep yaşadık. Çocuk arzuladık ve onların doğuşuna sevindik. Şimdi hiç kimse buna karışmasın. Uzay rahibi ne karışıyor? Niçin beni takip ediyor? Özel hayatıma niçin tecavüz ediyor? Ben bunu kesinlikle protesto ediyorum. Salon yine uğuldadı. Bazıları buna katıldıklarını işaretli olarak kafalarını, bazıları ise ayağa kalkarak ellerini salladılar. Ordok, melez kadını sakinleştirmeye çalıştı. Evet madam, sizi anlıyorum. Ama Cassandra damgasının ortaya çıkışı bize bağlı değil. Biz sadece onun bir gerçek olduğunu göstermeliyiz. Eğer müstakbel devlet başkanlığı kürsüsünden bu uzay rahibi azarlanıyorsa diyecek bir şey kalmıyor. Bırak o kendisi buraya gelsin. Bize, kadınlara gökleri niçin kızdırdığımızı, niçin oraya çıkarak bizi ışınladığını ve dünyaya rezil ettiğini anlatsın. Preslenmiş küpelerini parlayan ve etrafında onunla aynı fikirde olanları heyecanlandıran kadın sakinleşmek bilmiyordu. Belki o evde de böyle kavgalar çıkarıyor, belki evi de kocası da yoktu. Robert Burke kendi kendine mırıldandı. Çok yazık, ne kadar feci bir hata. O çok üzülüyor, onu da anlamak gerek. Kadın ise biraz daha çılgınlaşarak, sizin için konuşmak onu zeki bir bilim adamı diye adlandırmak kolay. Güya o bizim gözlerimizi açmış. Bana göre ise uzaydaki şu tip bir alçaktır diye bağırarak tüm nefretini dışa vurdu. Bu sözlerden sonra uğultulu salon aniden dona kaldı. Bir anlığına sükunet hüküm sürdü. Hiç kimse ona haddini bildirmeyi, hiç kimse ondan görgü kurallarını çiğnememesini istemedi. Tuhaf bir durumda kalan Oliver Ordok bile bunu yapamadı. Ve bu saatte Amerika'da televizyon karşısında bulunanların çoğunu sarsan bir olay oldu. İşte bakın, hiç de saklamak istemiyorum, bakın diye kadın burnundan soluyarak bağırdı ve parmağıyla alnını gösterdi. İşte artık birkaç gündür benim de alnımda şu uzay iblisinin Cassandra damgası diye adlandırdı bu pislik, bu leke var. Ve kadının yüzü televizyon ekranında büyük planda belirdi. O anda kadının alnında bir tehlike sinyali gibi parıldayan ve kıpırdayan koyu kırmızı leke apaçık göründü. Kadın elini titreyen dudaklarının üzerine koyarak ''Ben krem de pudra da sürdüm. Hiçbir işe yaramadı, kaybolmuyor. Ne gece ne gündüz. Demek ki ben bu uzay iblisinin denetimi altındayım. Demek ki o parmağını gözüme sokarak ''Bak senin yavrum sana karşıdır, kendi annesine karşıdır, hayata karşıdır.'' Onu yok etmeleri için işaret gönderiyor. Yani o doğmak istemiyor, hayattan korkuyor diyor. Böyle mi? Ama ona hayattan nefret etmeyi kim öğretiyor? Kim onu henüz doğmadan ölüme itiyor? Kim onu bu güzel dünyadan vazgeçmeye zorluyor? 4. kasetin A yüzü sonu, sayfa 102.